Ayrım 2. Ama 958. gece olunca demiş ki, ve urbasının sürüklenişinin kaldırdığı toz, bülbülün gözü için ilaç oluşturuyormuş. Böylece havuzun kıyısına ulaşmış ve bakışlarını sevgili gülünün bulunduğu yere çevirmiş. Ama onun ne izini görmüş ne de kokusunu duymuş. O zaman kederden kahrolarak hemen pota içindeki altın gibi erimeye ve kederin samyeline kapılan gonca gibi solmaya yüz tutmuş. Aynı anda parmağında taşıdığı yüzüğün yabancı bir yüzük olduğunu ve yıllardan beri sahibi olduğu kendi yüzüğünün ortadan kaybolduğunu fark ettiğinden felaketi doruğuna ulaşmış. Ve de uyurken çıplak olduğunu ve bir yabancının gözlerinin kişiliğinin büyüleyici gizemini ceza görmeksizin ortadan kaldırmış olmasını da hatırlayarak bir karmaşıklık okyanusuna dalmış. Yakuttan yapılma odasına çekilerek bütün gün tek başına ağlayıp durmuş. Bunu izleyerek düşüne düşüne akla yatkın fikirler edinmiş ve kendi kendine "Kuşkusuz iz bırakmayan şeyin kendisini bulmak mümkün değildir" deyimi yanlıştır. Şayet bir iz bulunmuşsa o iz bırakılmış demektir ve başkaca yitirilmiş bir şey aranacaksa onu bulmak için kendini yitirmek gerekir. Deyimi de asla doğru değildir. Zira ben, vallahi kendi başıma gepegenç ve çok zayıf genç bir kız olmakla birlikte, şu andan başlayarak gülümü çalanı aramaya ve hırsızlığının nedenini anlamaya koyulacağım. Arzusunun gözlerini uyuyan bakire bir sultanın üzerine çevirmiş olmak üstahlığından dolayı onu cezalandıracağım demiş. Bunu söylemiş ve aynı saatte savaşçı giysileriyle donanmış köle kızlar kendisini izlerken sabırsızlığın kanatlarını takınarak yola koyulmuş. Gezisi boyunca her yerde soruşturup bilgi edinmesinin sağladığı olanakla sonunda kazasız belasız Şarkistan'a Nurcihan'ın babası Şah Zeynülmülük'ün ülkesine ulaşmış. Ülkenin başkentine girince her yanda tam bir yıldır süren şenliklerin donanımlarıyla karşılaşmış. Ve hemen her kapıda musiki aygıtlarının çalındığını duyup sevinç gösterilerinde bulunulduğunu görmüş. Bu sevincin nedenini öğrenmeye merak sararak ve her zamanki gibi erkek kıyafetlerine bürünmüş olarak kentte oturanlar arasında hüküm sürmekte olan genel sevincin nedenini araştırmış. Ona, "Şahımız amaydı ama oğlu, o harika yakışıklı Nurcihan, sonsuz zorluklara katlanarak sonunda Çinli genç kızın yetiştirdiği deniz gülünü bulup getirdi. Bu mucizevi gülün gözlerine dokunmasıyla şah yeniden görmeye başladı ve yıldızlar gibi ışıldadı. İşte bu münasebetle şah tam bir yıl süreyle harcamaları hazineden ödenmek üzere zevk ve eğlencelerin sürdürülmesini ve sabahtan akşama kadar durmaksızın her kapının önünde musiki aygıtlarının çalınmasını buyurdu demişler. Zambak yüzlü de sonunda gülü hakkında kesin bilgiler almanın verdiği sevincin son sınırında yolculuğun yorgunluğunu çıkarmak üzere gidip nehirde yıkanmakla işe girişmiş. Sonra da yeniden erkek giysilerine bürünerek çarşılar boyunca zarafetle yürüyerek şahın sarayına doğru yönelmiş. Bu delikanlıya bakanlar kum üzerinde ayak izlerinin silindiği gibi hayranlıkla tükenmişler ve saçlarının kıvrımları seyredenlerin yüreklerini sarmış. Böylece bahçeye ulaşmış ve orada sırf altından yapılma ve değerli gül suyuyla doldurulmuş havuzun ortasında kendi deniz gülünün önceleri olduğu gibi açılmış bulunduğunu ve gözler için büyü, burunlar için koku saçtığını görmüş. Bu karşılaşmadan dolayı sonsuz bir sevinç duyduktan sonra kendi kendine, "Şimdi gidip bahçemdeki gülü ve parmağımdaki yüzüğü aşıran küstahı görmek üzere ağaçların altına saklanayım," demiş. Çok geçmeden gözleri birer esriklik kadehi olan, bakışlarının tatlı ateşiyle en bilge kişilerin bile aklını başından alan ve her bir kirpiği bir hançerin kıvrık ağzı gibi parıldayan, siyah miskten yapılmış saçlarının kıvrımları Hint sümbülü gibi yürekleri karıştıran, güzel ve taze yanakları her bakımdan bakirelerin kadife yanaklarını aşan bir güzellikte, etkileyici gülüşü mızraklar gibi delici, tavrı soylu olduğu kadar hoş, dudağının sol yanındaki beni sanatsal bir yuvarlıkta, billur bir levhaya benzeyen, kaygan ve beyaz göğsü sıcak ve yiğit bir yüreği barındıran delikanlı, gülün bulunduğu havuzun yakınına gelmiş ve onu gören zambak yüzlü bir çeşit şaşkınlığa düşmüş ve neredeyse aklını yitirir gibi olmuş. Çünkü bu delikanlı tam da şairin şöylece tanımladığı gibiymiş. bir toplulukta kaşlarının yayı, kirpiklerinin oklarını fırlatırsa, bunların ucu ancak aşka layık olan yüreklere ulaşır. Zambak yüzlü yeniden kendine gelince gözlerini ovuşturmuş, her yanına bakınmış ve artık delikanlıyı görememiş. Kendi kendine, işte gülümü çalan kişi, şimdi de aynı şekilde ruhumu ve gönlümü çaldı. O sadece onurumun değerli şişesini ayartı taşına vurarak kırmakla yetinmedi, gizlice yüreğimi de aşk okuyla yaraladı. Ne yazık, şimdi ben, ülkemden ve anamdan uzakta nerelere gideyim ve bütün bu zarar ziyanı tazmin ettirmek için adalet dilemek üzere kime şikayette bulunayım, demiş. Ve yüreği tutkuyla yanarak savaşçı genç kızlarını bulmaya gitmiş. Onlar yöresindeyken oturarak eline bir kalem ile bir kağıt almış. Ve Nurcihan'a bir mektup yazarak, yüzükle birlikte yakın mahiyetinden güvendiği bir kıza verip onu, bu iki şeyi götürüp delikanlı şehzadenin kendi ellerine teslim etmekle görevlendirmiş. Genç kız da göz açıp geçinceye kadar bir sürede Nurcihan'ın yanına ulaşmış ve onu oturmuş, hanımı zambak yüzlüğü düşler gibi bir halde bulmuş. Saygı dolu selamlaşmalardan sonra kız, sultanın kendisine vermekle yükümlü kıldığı mektubu ve yüzüğü ona sunmuş. Nurcihan da heyecanın sınırına ulaşarak yüzüğü tanımış ve mektubu açarak şu satırları okumuş. Bakirelere güzellik ve zarafeti ve delikanlılara baştan çıkarıcılığın gözünü vererek, her birinin yüreğinde aşkın şavkını tutuşturarak, bilgeliğin pervaneler gibi yanıp tutuştuğu lambalar yakan, nasıl ve niçinin özgür yanıtlayıcısına övgüler sunarım. İşte ben de senin baygın gözlerin için aşktan ölmekteyim. Tutkunun ateşi içten de dıştan da beni yiyip bitiriyor. Ah, yürekler anlaşır. Mothers'da yürek yüreğin sesini duyar şeklindedir. Çevirenin notu. Diyen atasözü ne kadar yanlıştır. Çünkü ben yanıp tutuşuyorum. Seninse hiçbir şeyden haberin yok. Harika görünümünle beni neden öldürmekte olduğunu sana sorsam, acaba yanıtın ne olurdu? Ama ey kalem, artık daha fazla yazma. Yeterince aşk acılarına kapılmışım zaten. Bu mektubu okuyunca Nurcihan'ın yüreğinin külleri içinde aşk ateşi kıvılcımlanmış ve civa gibi sabırsız eline kalemi kağıdı alıp şu satırları karalamış. Gümüşlü bedeninde tüm güzellikleri taşıyan ve kaşları esrik bir savaşçının ellerinde kılıç olan kişiye, alnı zühre gezegenine benzeyen, Çin'in güzellerinde kıskançlıklar uyandıran ey büyüleyici kız, mektubunun içeriği, dolunayın çehresinde benler bulundukça çarpacak olan kimsesiz kalbimin yaralarını depreştirdi. Yüreğinin bir kıvılcımı yaralarımın üzerine düştü ve arzumun şimşeği hasadının üzerinde parıldadı. Sadece sevenler bitip tükenmiş olmanın sihrini tanır. Ve işte ben, yarı boğazlanmış, gece gündüz yerde debelenen ve eğer kurtarılmazsa can vermesi gecikmeyecek bir piliç gibiyim. Ey zambak yüzlü, peçe yüzünü gizlemiyor. Sen kendin için bir peçe olmuşsun. Bu peçeden sıyrıl ve ilerle. Çünkü yürek harika bir şeydir ve küçücük olmasına karşın yaradan oraya tahtını kurmuştur. Ama ey büyüleyici varlık, daha açık konuşmamalı ve de kalemime daha fazla yüklememeliyim. Çünkü kalem aşıkların gizlerinin haremine sokulmamalıdır. Bunu izleyerek Şehzade Nurcihan aşk mektubunu katlamış ve gözünün mührüyle, Mothers'da gözde mührüyle şeklindedir. Çevirenin notu. Onu damgalamış. Hanımı zambak yüzlüye yazarak anlatamadığı ince şeyleri kendi sesiyle söylemesini tembih ederek mektubu genç haberciye vermiş. Gözde de gecikmeksizin ondan ayrılıp hanımının yanına ulaşmış. Ve onun baygın nergis gözleriyle oturup beklemekte olduğunu ve kirpiklerinin her birinin birer çeşmeye dönüşmüş bulunduğunu görmüş. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 959. gece olunca demiş ki, ve onun baygın nergis gözleriyle beklemekte olduğunu ve kirpiklerinin her birinin birer çeşmeye dönüşmüş bulunduğunu görmüş. Ona gülerek yaklaşıp kendisine, ey neşe fidanının gülü, yüzünün taç yapraklarını ıslatan değerli gözyaşların benim üzerime düşsün de sen her zaman memnun ve tebessüm saçıcı ol. Bak işte sana hayırlı haberler getirdim demiş. ve Nurcihan'ın mektubunu, güzel delikanlının hanımı hakkında kendisinden söylemesini istediklerini de açıklayarak vermiş. Zambak yüzlü de mektubun içeriğini anlayınca ve gözdesinin ağzından yakışıklı kapıp kaçırıcı Nurcihan'ın yazılı olarak açıklayamadığı güzel sözleri işitince teselli bulmuş ve ayağa kalkmış ve buyruğu altındaki genç kızlara kendisini toparlayarak hazırlayıp giydirmelerine izin vermiş. O zaman bu sevimli kızlar hanımlarını güzelleştirmek için ellerinden geleni yapmışlar. Saçlarını taramış, saçlarının arasına taraklar sokarak seçkin kokularla bedenini kokulandırmışlar. Öyle ki Tataristan'ın miskleri onun saçtığı kokular yanında kıskançlıktan buhar olup uçarmış. Şenlik günlerindeki hurma dalları gibi örülmüş, beline kadar düşen harika saç örgülerini görerek yürekler göğüslerde raks edermiş. Bunu izleyerek her bir teli, yürekleri avlayan birer ip olan kırmızı muslinden bir kemeri beline dolamışlar. Sonra da onu bedeninin rengini açığa vuran pembe bir tüle sarmışlar ve daha koyu renkte dünya alemi esir etmeyi sağlayan şahane genişlikte bir şalvar giydirmişler. Saçlarını ayıran çizgiyi samanyolundaki yıldızları şaşkınlığa uğratarak utançtan örtünmelerine neden olacak parlaklıktaki incilerle süslemişler. Alnına da onu yeni bir ay doğmuşçasına parlak gösteren, göz kamaştıran bir taç koymuşlar. Ve onu öylesine güzel ve harika bir hale sokmuşlar ki, her biri sonunda karşısına geçip süslenmiş bir duvarı seyredercesine sakin bir hayranlıkla onu seyretmiş. Ama o, bütün bu süslerden çok, kendi güzelliğiyle donanmış bulunuyormuş. Kız böylece süslendikten sonra yüreği çarparak gölgelerin yoğunlaştığı bir sırada bahçenin ağaçları altına gelmiş. Nurcihan da onu görerek yaşadığı duyguların şiddetiyle ilkin bayılmış. Ama zambak yüzlünün saçtığı tatlı soluğun kokusuyla Nurcihan hemen gözlerini açmış ve sevgilisini seyrederek mutluluğunun doruğunda ayağa kalkmış. Kendi bakımından zambak yüzlü de delikanlıyı bir tüy inceliği ya da bir nokta kadar bile fark görülmeksizin yüreğinin yapracığına kazılan hayaline tam bir uygunluk halinde bulmuş. Ve ağırbaşlılık peçesini yüzünden kaldırarak o anda sahibi bulunduğu her şeyi sevgilisinin gözleri önüne sermiş. Dişlerinin incilerini, gül taç yapraklarından üstün dudaklarının yakutunu, gümüş kollarını, gülüşünün ay ışığını, yanaklarının altınını, Tataristan'ın miskinden üstün soluğunun mis kokusunu, gözlerinin bademlerini, saç buklelerinin siyah amberini, çenesinin elmasını, bakışlarının elmaslarını ve bakire bedeninin 36 yumuşak çalımını, aslında biçimsel tavrını anlamında poses plasticus ya da İngilizcesiyle servant possess deyimleri kullanılmış Mardrus ve Mothers'ta. Çevirenin notu. Sergilemiş ve aşk iki güzel göğüs ve iki genç alın üzerinde bağlarını sıkıştırmış. O gece gölgelerin koyuluğunda bu iki güzel genç varlık arasında ne olup bittiğini kimse bilmemiş. Ama aşk ve misk kokusu bilmezlikten gelinemeyeceğine göre iki aşığın arasında olup bitenlerden haber almakta gecikmemişler ve onları çabucak evlilik yoluyla birleştirmişler. Aşkı ve deniz gülünü aralarında paylaştıkları yaşamları mutluluk içinde akıp gitmiş. Güllere çiçek açtıran ve aşıkların yüreklerini birleştiren güçlüler güçlüsü, yüceler yücesi Tanrı'ya övgüler olsun. Ve kutsama ve dualar Efendimiz ve bağlısı olduğumuz Elçiler Sultanı Muhammed'in ve yöresindekilerin üzerine olsun. Amin. Şehrazat bu öyküyü anlatıp bitirince susmuş. Kız kardeşi genç Dünyazat, ablacığım sözlerin tazeliği içinde ne kadar tatlı, güzel ve hoş ve bu deniz gülü ve Çinli genç kız öyküsü ne kadar hayranlık verici. Oh lütfen henüz vakit varken bize buna benzer başka bir öykü daha anlat diye haykırmış. Şehrazat da ona gülümsemiş ve evet ve de şimdi anlatmak istediğim öykü daha da hayranlık uyandırıcıdır küçüğüm. Ama kuşkusuz Efendimiz Şah izin vermedikçe onu anlatamam demiş. Şehriyar da yoksa benim zevkimden kuşku mu duymaktasın ey Şehrazat? Ben acaba senin sözlerin kulaklarıma akmadan ve gözlerim seni görmeden herhangi bir geceyi geçirebilir miyim demiş. Şehrazat da gülümseyerek teşekkür etmiş ve öyleyse ballı künefe ve eskicinin uğursuz karısının öyküsünü anlatayım demiş ve sözünü şöyle sürdürmüş.